Ayrım 17. Örümcek Ağındaki Kız, David Lagercrantz, sayfa 200. Sonya Modik sabah saatlerinde yoğun bir tempoyla çalışmıştı. Şimdi oturmuş çalışma masasının üzerinde duran çerçeveli fotoğrafa bakıyordu. 6 yaşındaki oğlunun gol sevincini gösteren bir fotoğraftı. Oğluyla yalnız yaşıyordu. Bir takım zorluklar yaşamışlardı. Biraz daha yaşayacaklardı. Kapısı çalındı. Bublanski nihayet gelmişti. Soruşturmanın sorumluluğunu ona devredecekti Sonya. Aslına bakılırsa Bubla'nın sorumluluk almak ister gibi bir hali yoktu. Olağanüstü şık giyinmişti. Takım elbise, kravat ve yeni ütülenmiş gömlek. Saçlarını kelinin üzerine taramıştı. Hülyalı bakışları uzaklarda bir yerdeydi. Cinayet soruşturmasından bambaşka şeyler düşündüğü ortadaydı.
''Doktor ne dedi?'' dedi Sonya.
''Önemli olan Tanrı'ya inanmamız değildir.'' dedi. ''Tanrı öyle dar kafalı değil. Önemli olan hayatı ciddiye alıp dolu dolu yaşamak. Hem hayatın kadrini bileceğiz hem de dünyayı iyileştirmek için çalışacağız. Bu dengeyi tutturanlar Tanrı'ya daha yakındırlar.''
''Yani sen aslında hahamı ziyaret ettin.''
''Öyle.''
''Tamam Yan. Şu hayata değer verme konusunda elimden ne gelir bilemiyorum ama çekmecemdeki portakallı çikolatadan bir parça verebilirim sana. Franz Balder'in katilini bulduğumuzda da dünyayı kesinlikle biraz daha düzeltmiş oluruz.
Portakallı çikolata ve çözülmüş bir cinayet. Bak bu iyi bir başlangıç.
Sonya çikolatayı çıkardı, bir parça koparıp Bublanski'ye verdi. Bublanski kutsal bir zevkle yedi çikolatasını.
''Muhteşem.'' dedi.
''Değil mi ya?''
''Keşke hayat hep böyle olsa.'' dedi. Gol sevincini yaşayan Aksel'in fotoğrafını işaret etti.
''Nasıl yani?''
''Mutluluk da acı kadar güçlü gösterebilse kendini.''
''Ne güzel olurdu.''
''Balder'in oğlu nasıl? Adı August'tu değil mi?''
''Bir şey demek zor.'' dedi Sonya. ''Şimdi annesinin yanında bir psikolog muayene etti.''
''Peki neler yapabildik?''
''Yazık ki fazla bir şey yok. Silahın markası Remington 1911 R1 Carry. Büyük ihtimalle yeni satın alınmış. Araştırmaya devam edeceğiz ama izinin sürülemeyeceğinden hemen hemen eminim. Güvenlik kamerasındaki görüntüleri analiz ettik. Maalesef adamın yüzünü görmek imkansız. Özel bir işaret de tespit edemedik. Ben gibi bir şeyler.'' ''Yalnızca bir görüntüde az biraz kol saati seçiliyor, pahalı bir şeye benziyor. Elbiseleri siyah, kepi gri, üzerinde yazı yok. Adamın eski bir eroinman gibi hareket ettiğini söyledi Yerker. Karelerden birinde elinde siyah bir kutu var. Büyük ihtimalle bir bilgisayar ya da GSM istasyonu. Alarm sistemini bununla hacklemiştir.''
''Ya, bunu duydum da alarm sistemi nasıl hacklenir ki?''
Yerker sistemi inceledi, kolay değilmiş. Özellikle bu düzeydeki gelişmiş bir sistemi ama olmayacak şey de değilmiş. Sistem bilgisayar ağına ve mobil sisteme bağlıymış. Milton Security'ye düzenli görüntü iletiyormuş. Adam elindeki kutuya alarmın frekansını kaydetmiş, sonra da hacklemiş. Veya Balder'in dolaşmaya çıktığı bir günü kollayıp NFC'sinden elektronik bilgi çalmış olabilirmiş.
Nesinden?
Near Field Communication, Franz Balder'in telefonunda alarmı aktif hale getirmek için kullanılan bir fonksiyon.
Ah, nerede hırsızların levye ile dolaştığı o güzel günler, dedi Bublanski. Çevrede araba yok mu?
Evin 100 metre ilerisinde yolun kenarına park etmiş koyu renkli bir araba varmış. Motoru çalışır vaziyette. Ama bu arabayı yalnızca Birgitta Roos diye bir kadın görmüş. Modeli hakkında bir fikri yok. Herhalde Volvo'ydu demiş. Oğlunun arabası gibi bir şeymiş. Oğlunun arabası BMW.
Puf!
Yani araştırma cephesi gerçekten sıkıntılı diye devam etti Sonya Modik. Adamlar fırtınadan ve geceden faydalanmışlar. Anladığım kadarıyla çok rahat hareket etmişler. Mikhail Blomkvist'i bir kenara bırakırsak yalnızca bir şahidimiz var. Ivan Grede diye biri, 13 yaşında. Çocukluğunda lösemi geçirmiş, gırgır, çok zayıf bir çocuk. Odasını Japon tarzı döşetmiş, büyük bir adam gibi konuşuyor. Gece tuvalete kalkmış, banyonun penceresinden deniz kıyısında duran yapılı bir adam görmüş. Denize bakıyormuş adam, yumruklarını kaldırarak haç işareti yapmış.
İlk başta saldırgan bir dinci gibi gelmiş Ivan'a.
Hiç iyi bir bileşim değil.
Evet, din ile şiddet iyi bir karışım değil. Ama Ivan haç işareti olmayabileceğini de söyledi. Belki bulunduğu açıdan öyle görünüyormuş. Bir çeşit askeri yemin de olabilirmiş. Hatta bir ara adamın denize girip intihar edebileceğini bile düşünmüş. Davranışlarında törensi bir ifade varmış, biraz da saldırgan.
Ama intihar etmemiş.
Balder'in evine doğru koşmuş, sırtında da bir çanta varmış. Kıyafetleri koyu renkmiş. Pantolonu kamuflaj pantolonu olabilirmiş. Güçlü, antrenmanlı biriymiş. Ivan'a eski oyuncaklarını hatırlatmış, ninja savaşçılarını.
İyiye işaret değil bunlar.
Öyle sanırım. Mikael Blomkvist'i ateş eden de bu adam.
Blomkvist yüzünü görememiş mi?
Yok. Adam döndüğünde kendini yere atmış. Ayrıca her şey çok hızlı olmuş. Blomkvist'e göre adam askeri eğitim almış birine benziyormuş. Ivan'ın gözlemiyle uyuyor. Adamın hızı, rahatlığı ve operasyon yeteneğine bakarak ben de aynı kanıyı paylaşıyorum.
Peki Blomkvist niçin oradaymış, öğrendiniz mi?
Tabii, gece ayrıntılı bir şekilde sorgulanmış işte. Sonya bir takım çıktılar uzattı. Balder'in eski asistanlarından biri Blomkvist'le iletişime geçmiş. Balder'in bilgisayarını hackleyen birilerinin geliştirdiği tekniği çaldıklarını iddia etmiş. Blomkvist olayla ilgilenmeye başlamış. Bu eski asistan aracılığıyla görüşmek için haber göndermiş Balder'e. Ama Balder aramamış. Zaten pek yaptığı bir şey de değilmiş. Üstelik son günlerde iyice içine kapanmış. Hiç kimseyle ilişki kurmuyormuş. Alışverişini hizmetçisi... bir dakika. Lotti Rask yapıyormuş. Oğlunun evde olduğundan hiç kimseye söz etmemesini sıkı sıkı tembih etmiş Rask'a. Birazdan bu konuya da döneceğim. Ama o gece bir şey olmuş. Sanırım Balder bir şeyden kuşkulanarak kendisini bunaltan şeyi içinden atmaya karar vermiş. O gün arandığını ve ciddi bir tehdit altında olduğu yönünde uyarıldığını da unutmayalım. Üstelik alarm sistemi harekete geçmiş. Evine iki polis gönderilmiş. Belki saatlerinin sayılı olduğunu hissetmiştir, bilemiyorum. Gecenin bir yarısı Mikael Blomkvist'i arayıp bir şey anlatmak istediğini söylemiş.
Eskiden bu gibi durumlarda papaz çağrılırdı.
Demek ki şimdi gazeteciler çağrılıyor. Blomkvist'in telefonuna bıraktığı sesli mesajı biliyoruz. Ancak Blomkvist'e anlatmak istediği neydi bilmiyoruz. Blomkvist de bilmediğini söylüyor. Ben inandım. Ama sanırım bu konuda yalnızım. Richard Ekström, Blomkvist'in bir takım şeyleri dergisinde yayınlamak için sakladığına inanıyor. Ben aynı kanıda değilim. Tamam, Blomkvist kurnaz bir iblis. Bu hepimizin malumu. Ama bir polis soruşturmasını sabote edecek biri değil.
Öyle.
Ne var ki Ekström tımarhane kaçkını gibi dolaşarak Blomkvist'in yalancı tanıklıktan tutuklanması gerektiğini söylüyor. Daha fazlasını biliyor diye tıslayıp duruyor. Dediğini de yapacak gibi.
Bizim için hiç hayırlı olmaz.
Öyle. Blomkvist'in kapasitesini hesaba katarsak iyi geçinmekte fayda var.
Bence onu bir kez daha sorgulamalıyız.
Bence de.
Peki şu Lasse Westman...
O da yeni sorgulandı. Mide bulandırıcı bir öykü işte. Westman o bar senin, bu bar benim dolaşarak kafayı çekmiş. Balder ve çocuk hakkında o kadar çok çene çalmış ki arkadaşları delirme noktasına gelmiş. İçtikçe ve cebindeki paralar suyunu çektikçe daha da takmış kafaya.
Çocuk onun için neden bu kadar önemliymiş ki?
Kafayı takmış dedim ya, içkinin eseri. Ben yaşlı amcamdan bilirim. İçtiği her seferde beynine bir şey oluyordu. Anladığım kadarıyla Westman'a da öyle bir şey olmuş. Velayet davası, mahkeme diyor, başka bir şey demiyormuş. Hani söz konusu adam Westman olmasa çocuğun iyiliğini istediği düşünülebilir. Ama adam Westman. Biliyorsun, müessir fiilden ceza almış biri.
Bilmiyordum.
Birkaç yıl önce şu moda blokçularından Renata Kapunski denilen bir kadınla birlikteydi. Kadını altına işetene kadar dövmüş, hatta yüzünü ısırıp derisini koparmış.
Of!
Ayrıca...
Balder
onun hakkında bir şikayet dilekçesi yazmış ama göndermemiş. Belki adalet sistemine fazla güvenmediğinden, oğluna eziyet ettiğinden şüpheleniyormuş.
Ne diyorsun?
Çocuğun bedeninde şüpheli morluklar görmüş. İşte otistik merkezinden bir psikoloğun raporu Balder'in şüphelerini destekliyor. Yani kısaca, West bana Saltzio Bağdı'na götüren şey çocuğa duyduğu sevgi ve şefkat değil. Hayır, para. Balder gidip çocuğu aldıktan sonra ödediği nafakayı en azından azaltmış. Westman çocuğu aldı diye Balder'den şikayetçi olmaya kalkmamış değil mi? Durum hesaba katılırsa buna cesaret edememiştir. Peki şu velayet kararında başka neler var? Balder'in babalıktan nasip almadığı. Niye? Westman'la hiç karşılaştırılamaz, kötü bir adam değil ama bir olay olmuş. Eşinden boşandıktan sonra hafta sonları çocuğu yanına alıyormuş. O zamanlar Östermalm'de bir dairede oturuyormuş. Yerden tavana kadar bütün duvarları kitap doluymuş. Bir hafta sonu o zaman 6 yaşında olan oğlu oturma odasında oynarken Balder de yan adada bilgisayarının başında çalışıyormuş. Kitaplıklardan birine bir merdiven dayalıymış. August bu merdivene tırmanmış, sanırım en üst raftan birkaç kitap almış, inerken de düşüp dirseğini kırmış ve bayılmış. Ama dış dünyayla bütün ilişkisini kesen Franz hiçbir şey fark etmemiş, çalışmaya devam etmiş. Ancak birkaç saat sonra August'un inlemelerini duymuş, çılgına dönmüş, çocuğu hemen acile götürmüş. Sonra da velayeti bütünüyle kaybetmiş. Onunla da kalmamış. Duygusal açıdan olgun olmadığına karar verilmiş, çocuğa bakma ehliyetinin olmadığına. Artık August'la yalnız başına görüşemeyecekmiş. Bana sorarsan haksız bir karar. Niçin? Çünkü Balder kendini savunmamış. Eski eşinin avukatı ağır bir saldırıya geçerken Franz Balder çarmıha doğru sürülmüş. Sorumsuz olduğunu, yaşam enerjisinden yoksun olduğunu Tanrı bilir daha neler söylemiş. Mahkemede iyi niyetten uzak yanlı bir karar yazmış. Balder insanlarla ilişki kuramıyormuş, her şeyden kaçıp makinelere sığınıyormuş falan. Bence haksız suçlamalar. Hayatı hakkında biraz bir şeyler okuyunca bu kanıya vardım. Mahkemede vicdan azabıyla kendi kendini suçlamış ama mahkeme bunları gerçek gibi algılamış. Aslında Balder son derece iyi niyetli davranmış. Çok yüksek miktarda nafaka ödemeyi kabul etmiş. Ayda 40 bin kron. Ayrıca hesaplanmayan masraflar için bir sefere mahsus olmak üzere 900 bin kron ödenmiş. Arkasından da çekip ABD'ye gitmiş. Sonra geri gelmiş. Evet, sanırım bunun birkaç nedeni var. Geliştirdiği teknik çalınmış. Belki kimin çaldığını da öğrenmiş. İşvereniyle ciddi bir anlaşmazlığa düşmüş. Bence nedenlerden biri de oğlu. Otistik merkezindeki kadın Hilda Mellin, çocuğun gelişimi konusunda ilk başlarda çok iyimserken umduğu gibi olmamış. Ayrıca Hanna ile Lasse Westman'ın çocuğun eğitimi konusunda üzerlerine düşen sorumluluğu yerine getirmedikleri rapor edilmiş. Anlaşmaya göre evde eğitim imkanı sağlanacakmış. August'ta ama eğitimden sorumlu özel pedagoglar birbirlerine karşı kullanılmış. Ayrıca eğitim masrafları konusunda bir sürü sahtekarlık yapılmış. Olmayan öğretmenlere ödemeler yapılmış gibi gösterilmiş ve daha bir sürü bok. Neyse, bu daha sonra ele alacağımız bir konu. Şu otistik merkezinden konuştuğun kadın. Hilda Mellin, burnuna yanık kokuları gelmiş. Hanna ile Lassie'yi aradığında her şey çok muhteşem demişler. Ama içinden bir şey öyle olmadığını söylüyormuş Hilda'ya. Bu nedenle normal uygulamanın tersine haber vermeden ev ziyaretine gitmiş. Nihayet içeri aldıklarında çocuğun hiç de iyi olmadığını, gelişmesinin durduğunu fark etmiş. Üstelik bedeninde morluklar varmış. Bu ziyaretten hemen sonra Franz Balder'i aramış, uzun uzun konuşmuşlar. Bu konuşmadan kısa bir süre sonra Balder Stockholm'e dönmüş. Velayet kararını aldırmayıp çocuğu annenin evinden almış. Saltzio Bağdı'ndaki kendi evine götürmüş. Madem Lasse Westman bu işten bu kadar fayda sağlıyormuş, niçin engel olmamış o zaman? Bu da ayrı bir hikaye. Westman Balder'in çocuğu kaçırdığını iddia ederken Hanna başka bir şey anlatıyor. Birdenbire kapılarını çalan Franz çok değişmiş gibiymiş. Çocuğu almasına bundan dolayı müsaade etmiş Hanna. August'un onun yanında daha iyi olacağına inanıyormuş. Peki Westman? Hanna'ya göre Westman sarhoşmuş. Ayrıca da bir televizyon dizisinde önemli bir rol kaptığı için de burnu havada geziyormuş. Bu yüzden itiraz etmemiş. Her ne kadar çocuğun iyiliğini düşündüğünü söylese de ondan kurtulduğuna seviniyormuş.
Peki sonra ne olmuş?
Tabii pişman olmuş. Üstüne üstlük sete bir türlü ayık gitmediğinden diziden de kovmuşlar. Tabii aklına hemen August gelmiş. Daha doğrusu...
Yani nafaka.
Aynen. Bunu meyhane arkadaşları da doğruluyor. Biri şu eğlence organizatörü Rindeval. Anlattığına göre kredi kartları boşaldığında hemen çocuktan bahsetmeye başlayan Westman, bardaki genç bir kızdan 500 kron taksi parası koparıp gecenin bir yarısı Saltsio Bağdan'a gitmiş. Bublanski bir süre düşüncelere daldı. Bir kez daha gol sevinci yaşayan Axel'in fotoğrafına baktı.
Ne karışık işler dedi.
Öyle.
Normal bir durumda olayın çözümüne yaklaştık derdik. Şu ballı nafaka ve boşanma davasından mutlaka bir şey çıkardı. Ama alarm sisteminin hacklenmesi, ninja savaşçılarına benzeyen adamlar işin rengini değiştiriyor.
Doğru.
Merak ettiğim bir şey var.
Ne?
Eğer August okuma bilmiyorsa niçin kitap almak için merdiven tırmansın?
Mikhail Blomqvist, Farah Sharif'in mutfağında oturmuş çayını yudumlayarak Tantulenden parkına bakıyordu. Bir zayıflık işareti olduğunu bilse de keşke şimdi haber peşinde olmasaydım diye düşünüyordu. Sorularıyla kadını bunaltmadan yalnızca oturmak istiyordu. Konuşmanın bir faydası olacağına inanır gibi değildi Farah Sharif, yüzü çökmüştü. Mikael'e kapıyı açtığında sanki içine okurmuş gibi bakan o iki kara göz şimdi yönünü şaşırmış gibiydi. Sanki bir mantrayı ya da büyülü bir sözü tekrar eder gibi Frans'ın ismini mırıldanıyordu arada bir. Belki onu sevmişti. Frans'ın onu sevdiği kesindi. 52 yaşında çok etkileyici bir kadındı Farah. Öyle klasik bir güzelliği yoktu ama kraliçe havası vardı.
Nasıl biriydi?
Frans mı?
Evet.
Paradoks.
Hangi açıdan?
Her açıdan. Belki de en önemli nedeni bütün enerjisini vererek üzerine çalıştığı şeyin endişesiydi. Los Alamos'taki Oppenheimer'a benziyordu durumu. Üzerinde çalıştığı şeyin insanlığın çöküşüne neden olabileceğini düşünüyordu.
Pek anlayamadım.
Frans biyolojik evrimi dijital düzeyde yeniden yaratmak istiyordu. Kendi kendine öğrenen algoritmalar üzerine çalışıyordu. Deneme yanılma yöntemiyle kendi kendini geliştirecek algoritmalar. Ayrıca Google, Solifon ve NSA'nın üzerinde çalıştığı kuantum bilgisayarları denilen şeyin geliştirilmesine katkıda bulunuyordu. Amacı Artificial General Intelligence, AGI'ın üstesinden gelmekti.
O ne?
İnsan kadar zeki, aynı zamanda bir bilgisayarın hızı ve bütün mekanik disiplin alanlarındaki kesinliğe sahip bir şey. Böylesi bir araştırma alanında bize inanılmaz faydalar sağlayacaktı.
Öyledir herhalde.
Bu alanda çok kapsamlı araştırmalar yapılıyor. AGI'ye ulaşma arzusu telaffuz edilmese de rekabet bizi oraya sürüklüyor. Hiç kimse bu tür zeki uygulamalar icat etmek için çabalamaktan geri kalamaz veya ilerlemeyi geri çeviremez. Ne kadar ilerleme kaydettiğimizi bir düşünsenize. Yalnızca 5 yıl önceki telefonunla şimdikini karşılaştır yeter.
Öyle.
Frans sır küpü olmadan önce 30-40 yıl içinde AGI'ye ulaşacağımızı tahmin ediyordu. Belki kulağa biraz abartılı geliyor olabilir ama bana sorarsan acaba fazlasıyla ihtiyatlı mıydı diye düşünüyorum. Bilgisayarların kapasitesi her 18 ayda bir iki katına çıkıyor ve bizim beynimiz böylesi bir üstel gelişmenin ne demek olduğunu anlamakta zorlanıyor. Tıpkı bir satranç tahtasına konulan pirinçler gibi. İlk kareye bir pirinç koyuyorsun, ikincisine iki, üçüncüsüne dört, dördüncüsüne sekiz.
Ve bütün dünya pirince boğuluyor.
Gelişme hızı gittikçe artıyor. En sonunda kontrolümüzden çıkacak. Asıl sorun AGI'ye ne zaman ulaşacağımız değil. Sonrasında ne olacağı. Bir sürü senaryo var. Her şey oraya nasıl ulaşacağımıza bağlı. Ama kendi kendini güncelleştiren ve geliştiren programlar kullanacağımız kesin. Ayrıca yeni bir zaman kavramı edineceğimizi de unutmamalıyız.
Nasıl yani?
İnsan kapasitesinin sınırlılığından kaynaklanan engelleri aşacağız. Makinelerin 24 saat boyunca kendilerini şimşek hızında güncelledikleri yeni bir düzen ortaya çıkacak. AGI'ye ulaştıktan yalnızca birkaç gün sonra ASI'ye geleceğiz. O ne? Artificial Super Intelligence, bizden çok daha zeki bir şey. Sonra her şey çok daha hızlanacak. Bilgisayarlar kendi kendilerini süper bir hızla geliştirecek. Belki 10 faktör düzeyinde, belki 100, 1000, 10 bin kez daha zeki olur bizden. Peki sonra? Ne olur? Zekanın kendisi kestirilebilir bir şey değil. İnsan zekasının bizi nereye götüreceğini bilemiyoruz. Süper zekanın ne yapacağını ise hiç kestiremeyiz. En kötü ihtimalle bilgisayardaki beyaz fare kadar ilginç oluruz dedi Mikael, Lisbeth'e yazdıklarını düşünerek. En iyisiyle, farelerle DNA'larımız %90 aynı ve bizim farelerden 100 kez daha zeki olduğumuz düşünülüyor. Yalnızca 100 kez, daha fazla değil. Şimdi bambaşka bir şeyle karşı karşıyayız. Matematiksel modellere göre öyle fazla engelleri olmayan bir şeyle, belki de bizden milyonlarca kez daha zeki bir şeyle. Hayal edebiliyor musunuz? En azından deniyorum dedi Mikael, gülümsemeye çalıştı. Demek istediğim diye devam etti Farah, bir gün bu bilgisayarlar bizim gibi ilkel sürüngenler tarafından yönetilip kullanıldıklarına uyanırlarsa ne hissederler? Niçin böyle bir şeye katlansınlar? Niçin bize saygı göstersinler? Ya da en azından işlemi durdurmak için içlerini deşmemize niçin müsaade etsinler? Bir entelektüel patlama, Werner Wingen'in verdiği adla teknolojik tekillik riskiyle karşı karşıyayız. Ondan sonra olacak her şey bizim olay ufkumuzun ötesinde olup bitecek. Yani süper zekayı yarattığımız gün kontrolü elden kaçıracağız. Dünya hakkında bildiğimiz hiçbir şeyin hükmü kalmayacak. Bu da insan varlığının sonu anlamına gelir. Bunlar şaka mı? Meseleye vakıf olmayanların kulaklarına çok kaçık bir şey gibi geldiğini biliyorum. Ama son derece reel bir sorun. Bugün dünyanın dört bir tarafında binlerce insan böyle bir gelişmeyi engelleyebilmek için çalışıyor. Çoğu iyimser, hatta hayalci. Dost ASI'den bahsedilmeye başlandı. Daha baştan bize hizmet etmek üzere programlanacak dost süper zekalardan. Asimov'un Ben Robot kitabında bahsettiği türden bir şey, beyinlerine işlenecek yasalarla bize zarar vermelerini engellemekten. Mucit ve yazar Ray Kurzweil, nanoteknoloji sayesinde bilgisayarlarla kaynaşacağımızı, geleceğimizi oyunlarla paylaşacağımızı düşünüyor. Ama elbette bunun bir garantisi yok. Yasalar kaldırılabilir, başlangıç programları değiştirilebilir. Üstelik çok kolay antropomorfist hatalar yapılabilir. Makinelere insani özellikler atfetmek, devindirici iş güçlerini yanlış anlamak. Frans kafasını bu tür sorulara takmıştı ve dediğim gibi tereddütlüydü. Hem zeki bilgisayarların özlemini duyuyor hem de endişeleniyordu. Ama kendi canavarını yaratmaya karşı koyamadı. Biraz sert bir ifadeyle öyle. Ne kadar ilerlemişti? Sanırım hiç kimsenin hayal edemeyeceği kadar. Solifon'daki işiyle ilgili bu kadar ketum davranma nedeni de buydu bence. Programının yanlış ellere geçmesinden korkuyordu. Hatta programın internete düşmesinden. Programına August adını vermişti, oğlunun adı. Peki şimdi nerede bu program? Hiç yanından ayırmazdı. Mantıken yatağının yanında bir yerde olmalıydı. Ama polisler bilgisayar bulamadıklarını söylüyorlar. Bu beni çok ürkütüyor. Ben de görmedim ama dikkatimi başka şeylere vermiştim. Korkunç bir şey olmalı. Belki biliyorsunuzdur, katili de gördüm diye devam etti Mikael. Bir sırt çantası vardı. Berbat bir durum. Polisle çok kısa bir süre konuşabildim. Duruma hakim olmadıkları izlenimi edindim. Umarım evin bir yerinden çıkar o bilgisayar. Umalım öyle olsun. Peki tekniğini çalan kimdi? Bir fikriniz var mı?
Evet var.
Bak bunu bilmeyi çok isterim.
Anlıyorum. Bu işte içimi en çok acıtan şey kişisel bir sorumluluğumun olması. Canı çıkana kadar çalışıyordu Frans. Bir gün çöküp kalacak diye endişeleniyordum. August'un velayetini yeni kaybetmişti.
Ne zamandan bahsediyorsunuz?
İki yıl önceden canlı cenaze gibi dolaşıyor, durmadan kendi kendini suçluyordu. Ama yine de araştırmasından kopamıyordu. Sanki bu hayatta elinde kalan tek şey araştırmasıydı. Haline acıyıp biraz yükü hafiflesin diye birkaç asistan buldum. En parlak öğrencilerimi seçtim. Tanrı'nın en sevgili kulları olmadıklarını elbette biliyordum. Ama tutkulu, yetenekli çocuklardı. Baldere'de delice hayranlardı. İlk başta her şey yolunda gibiydi. Ama sonra
araştırmasını çaldılar.
True Games geçen Ağustos ayında Amerikan Patent Merkezi'ne bir patent başvurusunda bulunduğunda anlaşıldı. Balder'in tekniğinin bütün eşsiz parçaları kopyalanıp o başvuruda yazılmıştı. Herkes bilgisayarlarının hacklendiğinden şüphelendi. Ben daha başından kuşkuyla karşıladım bu fikri. Frans'ın kripto sisteminin ne kadar üst düzey bir şey olduğunu çok iyi biliyordum. Ama başka bir şekilde açıklanamadığından hacklenme fikri kabul edildi. Belki bir süre Frans da inandı ama aptallıktan başka bir şey değildi.
Öyle diyorsunuz da dedi Mikael heyecanla, bilgisayarın hacklendiğini uzmanlar da onaylamış.
Evet, kendine önemli adam havası vermeye çalışan FRA'den bir aptal öyle dedi. Aslında Frans'ın kendi elemanlarını koruma tarzıydı işte. Korkarım dedektiflikle oynamaya kalktı. Nasıl bu kadar aptal olabildi anlayamıyorum. Aslında ben...
17. ayrımın sonu. Sayfa 214.